Ayrım 18, sayfa 167. Tren. Enis yola düşünce kaderinde İran'ın olduğuna bir kez daha inandı. Eğer Allah onların bir araya gelmesini istemeseydi, Enis şu anda okulda öğrencilerine ders veriyor olacaktı. Eşkıyaya karıştığı dedikodusu neticesinde mesleğine devam edememesi, tekrar İran'ın peşine düşmesi için bir işaret olmalıydı. Evet, evet, başka bir açıklaması yoktu bu işin. Tam bir dönek gibi erdemsiz davranmaya başladığı noktada Allah önünü kesmiş ve Enis'i doğru yola sevk etmişti. Daha 17 yaşındaki genç bir kızın namusunun sorumluluğunu her ne olursa olsun taşıması gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştı. Kuşkusuz İra'yı çok seviyordu ama kendisini ve iyice içselleştirmek istediği karakterini her şeyden çok önemsediğini iyi biliyordu artık. Karlı dağ doruklarına bakarak yaptığı bu iç hesaplaşmada, yaşadığı bu tutkulu aşkın bile benliğini kolay kolay yıkamayacağını bir kez daha anlamış ve kişiliğindeki tutuculuğun bilincine varmıştı. Ankara'ya gelir gelmez önce tren garına uğradı. Mersin'e kalkan tren saatlerini sordu. Tren ertesi gün öğlene doğru kalkacaktı. Annesiyle birlikte bir gece geçireceğine sevindi. Atının kanter içinde kalmasını aldırmadan saman pazarına doğru ilerledi. Orada bulduğu ilk alıcıya iyi bir fiyattan sattı atını. Hala Kapadokya'ya sevk edilmek için çok sayıda hayvan toplanıyordu. Başlayan bu acı göç sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi insanlar günlük yaşamlarını, hesaplarını değiştirmiş, insanlar karmaşanın ortasında bile sağlam bir kâr düzeni kurmayı başarmıştı. Göçün çarkı dönüyor, dönüyor, dönüyordu. Göçmenler üzerinden yapılan soygun da adım adım büyüyordu. Ortalıkta dönen acımasız pazarlıklara daha fazla dayanamayan Enis, parayı cebine koyar koymaz evin yolunu tuttu. Fatma Hanım, oğlunu birdenbire karşısında bulup da 10 yıl yaşlanmış görünce işlerin ters gittiğini anladı. Yine de hiçbir şey sormadı. Ancak oğlunun koltuk değneklerini ve bacağındaki tahtayı fark edince telaşını gizleyemedi. Enis sadece küçük bir kırık olduğunu söyleyip onu yatıştırdı. Sonra da tayinin Mersin'e çıktığını ve yarın kalkacak olan trene binmek zorunda olduğunu açıkladı. Annesi oğlunun söylediklerine inanmıştı inanmasına ama hala kuşku içindeydi. Oğlunun peşinden yollara düştüğü kız ne olmuştu? Tüm cesaretini toplayıp fısıltıyla "Gelin kızımdan haber yok mu?" diye sordu. Enis, annesinin bu soruyu sormaması için elinden geleni yapmış fakat engel olamamıştı. "Gönderdiler, onları da gönderdiler valide. Biraz da bu yüzden Kayseri'den ayrılıyorum." diye geçiştirmek istedi. Hiç şaşırmadı Fatma Hanım, sanki bütün bunların olacağı içine doğmuştu. Oğlu durumu ona anlatır anlatmaz, o Rum kızıyla oğlunun evlenemeyeceğini hissetmiş ama bunu kendisinden bile saklamıştı. İçinde sevinç ve hüzün birbirine karışıyor, Fatma Hanım oğluna ne diyeceğini bilemiyordu. Sonra "Hayırlısı olsun evladım" dedi ve kalkıp Enis'e yiyecek bir şeyler hazırlamaya koyuldu. Enis aceleyle yıkanıp üstünü başını değiştirdikten sonra odasına geçti. Raftaki kitaplarını izledi bir süre. Bazı kitapları yanına alıp almamak konusunda kararsızdı. Sonra kalkıp birkaçını masanın üstüne koydu. Belki trende okumak isteyebilirdi. Annesi küçük bir tepsiyle içeri girdiğinde birden dayısına verdiği borç geldi aklına. "Dayım yengemi götürmüş galiba." "Kendisi gelemedi, bir ahbabıyla aldırdı," dedi annesi. "Peki hiç para bıraktı mı?" diye sordu Enis. "Ah, bak az daha unutuyordum. Senden borç almışmış. Şimdilik onun yarısını göndermiş. Gerisini de ilk fırsatta öderim," demiş. "Senin şu kız işinden de bir biçimde haberi olmuş. Rum kızıyla ne işi var?" diye haber etmiş gelenle. "Sana nasihat edeyim istiyor herhal." Enis, dayısına duyduğu sevgi ve saygının son zerreciğinin de uçup gittiğini hissetti. "Ben ne yapacağımı biliyorum valide, sen merak etme," deyip konuyu kapattı. Ayaküstü bir iki lokma atıştırdıktan sonra dayısının bıraktığı paranın bir kısmını yanına alıp gerisini annesine bıraktı ve vedalaşarak ayrıldı. Her ne kadar koltuk değneklerine alışmış olsa da kaleden inerken çok zorlandı. Yokuşu daha rahat çıkmıştı oysa. Yine saman pazarına geldi. Oradan bulduğu kiralık bir eşekle gara indi. Yol boyunca eşeğin seyisinden olup bitenlerle ilgili bilgi aldı. "Ankara eski Ankara değil," diyordu seyis. Herkesin bir havalara girdiğinden, Anadolu'dan durmadan vekillerin, tüccarların gidip geldiğinden, otellerin dolup taştığından, Küçük Asya'dan gelen mallar ve altınların el değiştirmesinden söz ediyordu. Ankara, Ankara olalı bu kadar parayı bir arada görmemişti Seyis'e göre. Enis daha 14'ünü bile doldurmamış, bu tıfıl çocuğun bile birçok şeyin farkında olduğunu görüyor, bu hızlı değişimden ve paşadan iyiden iyiye ürküyordu. Gara bir saat erken gelmişti. Seyis'e ücreti ödeyip onu gönderdi ve gar lokantasına geçerek kendisine bir kahve söyledi. Kahvesini beklerken ilk kez şehirde hissetti kendini. Yaşadığı yakın ama acı dolu bir geçmişin içinden bir gölge gibi süzülüp o ana ulaştığını. Hareketlerinin acemileştiğini, daha önce otomatik olarak yaptığı kimi davranışları sanki ilk kez yapıyormuş gibi geldiğini düşündü. Gelen kahve sanki iki dünya arasındaki yolculuğun ifadesi gibi tutuyordu. Kahvesini yavaş yavaş içerken eşkıya başı Mustafa geldi aklına. Belki günün birinde yine karşılaşırız diye geçirdi içinden. Aslında meslekten atılmasına mal olsa da onu sevdiğini ve özlediğini fark etti. Belki de bu altüst oluş sırasında karşılaştığı en candan insan oydu. İstasyon göz açıp kapayıncaya dek tıklım tıklım doldu. Zengin ve akıllı Rum aileleri trenle Ankara üzerinden Mersin'e gitmek için gelmişti. Ankara istasyonuna hakim olan şaşkınlık ve dağınıklık içinde şıklıkları hemen göze çarpıyordu. Ancak hüzünleri de en az şıklıkları kadar gara yansıyordu. Sevdikleriyle vedalaşırken ya da hiç beklenmedikleri bu tanıdıklarıyla karşılaştıklarında sanki seslerini kaybetmiş gibi fısıltıyla konuşuyorlardı. Garın saati harekete 15 dakika kaldığını gösterdiğinde Enis kalkarak topallaya topallaya trene bindi. Kondüktör valizine yardım etti. Geçip kompartımanına yerleşti. Camı açıp trene binen herkesi görmeye çalıştı. İra ile ailesinin çoktan gittiğini tahmin etmesine rağmen yine de bir mucize olur diye bekledi. Herkes bindi, tren hareket etti ve Enis İra ile o an orada karşılaşmaktan umudunu kesti. Başını camdan çekip kompartımandaki öteki yolculara merhaba dedikten sonra köşesine büzülüp yol boyunca İra'yı düşündü. Peşine düştüğünden beri neredeyse yüzünü unutmuştu. Ancak istasyondan gördüğü Rum genç kızlar ona İra'yı bütün detaylarıyla yeniden hatırlatmıştı. İra'yı hatırlamaya çalıştığında mağaradan çıkıp gitmeden önce dönüp tekrar yanına gelmesi ve ona sarılması, öpmesi canlanıyordu zihninde. Sonra da hiç arkasına bakmadan çıkıp gidiş. Ancak bütün bunları yapan İra'nın ne yüzünü ne tenini hatırlıyordu. Bütün bu belirsizlik içinde bile bulanık da olsa ifadesini hatırlayabiliyordu. Kafasında tekrar tekrar dönen bu görüntüler trenin çıkarttığı seslere karışıyor ve Enis trenin sanki yalnızca İra'ya yetişmek için yol aldığını hissediyordu. Kompartımandaki öteki yolcular bacağındaki tahtaya bakarak bir talihsizlik yaşadığı anlaşılan ve hayal dünyasında kaybolmuş bu yolcuya hiç dokunmadı. Kendi aralarında ömür boyu sürecekmiş gibi kurdukları dostluğun sarmaladığı koyu bir sohbete daldılar. Soylarını, soplarını, alışkanlıklarını, dertlerini ve mallarını, mülklerini anlatarak daha yeni tanıdıkları insanların yüzünde kendilerine görmeye ve hayat başarılarını ölçmeye çalıştılar. Liman. Kafile Mersin limanına vardığında gecenin karanlığı tüm ağırlığıyla denizin üstüne çökmüştü. Kapkaranlık gece göğünün altında uçsuz bucaksız uzanan deniz kafilenin içini ürpertmişti. Kıyıya hafif bir lodos vuruyor, küçük dalgalar kayalıklarla oynaşıyordu. Sevk edilecek mübadillerin grup grup geldiği liman ana baba gününe dönüşmüştü. Havada isimler uçuşuyor, yüksek sesle söylenen cümleler birbirine karışıyor, yıllardır birbirlerini görmeyen akrabalar, ahbaplar acıyla birbirlerine sarılıyordu. Limanda kontrolü sağlayan memurlar durmaksızın koşuşturup etrafa emirler yağdırıyor, köy, kasaba ve aile isimlerini arka arkaya sıraladıktan sonra bir anda değişiklik olduğunu ilan ederek yeni isimler haykırıyorlardı. Göremeli mübadiller, yolculuklarındaki her durağın bir sorunlar yumağı oluşturmasına alışmış olsa da hiçbiri böyle bir manzara beklemiyordu. Bunca kalabalığa rağmen onları şefkatle kucaklayacak beyaz bir gemi bulamamanın hayal kırıklığını üstlerinden atmaları kolay olmadı. Sağda solda konuşulanları dinleyip de bazı insanların 4-5 gündür burada beklediğini öğrenince komitacılar tekrar harekete geçti. Niko biraz canlanmış ve inisiyatifi yine ele almıştı. Arkadaşları onu desteklemek için özellikle adım başı ona danışıyordu. Niko yanına Ledon'u da alarak önüne çıkan her memurdan bilgi almaya çalıştı. Gemiye binme sırası neye göre yapılıyordu? Gemi ne zaman gelecekti? O zamana kadar yiyecek içecek ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklardı? Hayvanları ne olacaktı? Bütün memurlara aynı soruları sormalarına rağmen ancak birkaç sorunun cevabını alabilmişlerdi. Limana girer girmez gidip kayıt yaptırmaları gerektiğini öğrenince işe oradan başladılar. Zira geldikleri yere göre gemiye bindirileceklerinden, nereden ve kaç kişiyle geldiklerini hemen kayıt altına aldırmaları gerekiyordu. Niko ile Ledon, kafiledeki aile reislerini de yanlarına alarak kayıt bürosunun önündeki kuyruğa girdi ve 2 saat kadar bekledikten sonra nihayet kayıt işi tamamlandı. Toplam 218 kişi kalmışlardı. Kayıttan sonra gemi biniş kartları verildi ve onları götürecek geminin gelmesini beklemeleri söylendi. Hayvanlarını götürmek istiyorlarsa bunun için ayrı bir ücret ödemeleri gerekiyordu. Hiç kimse de bu para olmadığından hayvanları satmaya karar verdiler. Kayıt işlemleri bittikten sonra yerleşecekleri çadırlar gösterildi. Erkekler kafilenin yanına döndüğünde çocuklar annelerinin dizinde kıvrılıp uyumuştu bile. Kadınlar ise merakla onları bekliyordu. Öğrendiklerini kafileyle de paylaştıktan sonra gösterilen çadırlara yerleşmeye giriştiler. Helaların yerini de öğrendiler. İmdadı sıhhi heyetinden 2 hemşire çadırları dolaşıp kafileyi aşıladı. Hastaları olup olmadığını sordu. Herkes Maria'nın adını söyledi. Çok geçmeden adının Rıza olduğunu öğrendikleri hekim ve hemşireler Maria'nın kaldığı çadıra girdi. Maria, Eleni, Ira, Agnes, Ledon, Niko ve Filipya ile aynı çadırda kalıyordu. Hekim içeri girer girmez Ira ile göz göze geldi. Ira, onun gözlerindeki erkeksi ilgiyi fark ettiği an başını öne eğdi. Rıza, Maria'yı muayene etti. Tansiyonunu ölçtükten sonra, "Çok yüksek, onu uyutmaya bırakın," dedi. Ledon, "Herhangi bir ilaç veremez misiniz?" diye sordu çekingence. Hekim, sadece salgın hastalıklar için ilacımız var. Bu tür şeyler için yapacağımız pek bir şey yok maalesef dedi ve başını sallayarak çıktı. Onları tarhana çorbasıyla somun dağıtan İyaşe ekibi izledi. Karşılaştıkları bu ilgi kafileyi yeniden canlandırmış, umutlarını yeşertmeye ve hayata bağlamaya yetmişti. Günlerden sonra kafalarını sokacak hazır ve güvenli bir yer buldukları için yanında taşıdıkları çullarını, şiltelerini serip birbirlerine sarılarak nice zaman sonra huzurlu bir uykuya daldılar. Sabah kalkar kalkmaz karşılarında masmavi denizi görünce neşeleri daha da arttı. Sabah tayini olarak dağıtılan mercimek çorbası ve somunlarla birlikte kinin de dağıtıldı. Bir gün önce hekimin söyledikleri ve o gün dağıtılan kinin o ana dek hiç akıllarında olmayan bir korkuya kapılmalarına neden oldu. Herkes vebadan, koleradan, tifüsten ve tifodan söz etmeye başladı. Bu yeni düşmanla ilgili efsaneler yayılırken komita günün ilk kararını açıkladı. İlk iş olarak ellerindeki hayvanları satmaya ve gelecek parayla yolculuk için kendilerine yiyecek almaya karar verilmişti. Hayvanları satışa götürecek insanlar belirlendi ve alınacakların listesi çıkartıldı. Bu işle görevlendirilen gençler atları, öküzleri pazara götürüp satmak için önlerine kattı. Herkes Venüs'le 2 kuzucuğun akıbetini merak ediyordu. Niko ise onlarla ilgili tek bir laf etmiyordu. Derken kadınlardan biri atılarak "Onları bırakın, yalvarırım onları götürmeyin." dedi. Herkesin birbirinin gözünde bu çığlığın hislerine tercüman olduğunu gördü. Delikanlılar da Venüs ile kuzucuklarına dokunmaya kıyamadı. Her ne kadar kadınların da çocukların da gözlerinde büyüleri yitmiş olsa da içleri el vermiyordu onlardan ayrılmaya. Nasıl yaşadıkları her felaketten sonra Allah'a inanıp inanmama arasında gidip geliyorlarsa Venüs ile kuzucuklarına duydukları sevgi içinde aynısı geçerliydi. Venüs'le kuzucukların da onlarla birlikte gemiye bineceğini öğrenen çocuklar farkında olmadan aralarında oluşan küslüğü bir kenara bırakıp onlarla yeniden oynaşmaya başladılar. Atlarla öküzleri önlerine katıp satmak için hayvan pazarını arayan Ledon ve arkadaşları çok zorlanmadı. Zira limanın hemen üstünde büyük bir hayvan pazarı kurulmuştu. Ancak içine girdikleri zaman acı gerçekle yüz yüze geldiler. Bir haftalık geçmişi bile olmayan bu çarşıda hayvanlar yok pahasına alınıyor ama yiyecek ve giyecekler fahiş fiyata satılıyordu. Hayvanlarını götürecek paraları olmayan mübadiller bu adaletsiz alışverişi mecburen kabul ediyordu. Ledon hemen inisiyatif kullanarak sadece atları sattı. Öküzleri önüne katıp limana geri döndü. Komiteye olup biteni anlattıktan sonra eldeki kazanları yüklenip limanın arkasındaki çayırlığa çıktılar. Öküzleri kesip kavurma yapmak için kolları sıvadılar. Birileri gidip bol miktarda tuz ve boş teneke bulup geldi. Öküzlerin etlerini ayırıp ayrı ayrı pişirdiler ve tenekeye bastılar. Sonra da içlerinden birkaç kişi seçip elde kalan parayla biraz ekmek ve helva almak için bedestene yolladılar. Ötekiler kazanları ve kavurma tenekelerini yüklenip çadırlarına geri döndü. Alınacak her şey alınıp kavurmalar yapılıncaya kadar vakit ikindiyi bulmuştu. Artık herkes gemiye binmek için sabırsızlanıyordu. Sabah kalkan gemi onlardan önce ulaşan Nevşehir ve Niğde kafilesini götürmüştü. Memurlar uzaktan gelenlere öncelik tanındığını açıklayarak onların sonraki gemiye binme şanslarının yüksek olduğunu söylüyordu. Herkes dağıtılan yemekleri yiyerek denizi seyredip kendileri gibi alanı dolduran mübadiller arasında uzak akraba ve tanıdığa rastlama ümidiyle turlayarak zaman doldurmaya çalışıyordu. Çadırdan hiç çıkmak istemeyen Ira, komadaymış gibi uyuyan Maria ile baş başa kalmıştı. Ira bir ara Maria'nın kusar gibi olduğunu duydu. Dönüp baktığında gerçekten de kustuğunu gördü ama sanki bir cesetti kusan. Yüzü gözü sarı bir köpükle kaplanan Maria tavuk gibi çırpınmaya başladı. Ira onun öleceğini hemen anladı. Usulca kalkıp Niko'yu buldu. "Maria ölüyor," dedi sakince. Niko deliler gibi çadıra koştu. Onun koştuğunu gören yol arkadaşları da bir aksilik olduğunu anlayıp ardından yetişti. Niko içeri girdiğinde Maria çoktan can vermişti. Niko diz çöküp ölünün gözlerini kapadı. Sonra istavroz çıkartmak istedi. Ama sanki gücü buna yetmiyormuş gibi kala kaldı. İstavrozu tamamlayamadı. Sonra memurlardan birini bulup haber vermek için tek kelime etmeden çadırdan çıktı. Salgın hastalık korkusu onu da sarmış ve Maria'nın bir an önce defnedilmesine karar vermişti. Az sonra imdadı sıhhi heyetinden iki hasta bakıcı gelip bir sedye ile Maria'yı karantina bölgesine taşıdı. Çok geçmeden sakinleşen kadınlar onun yanına gidip dua etmek istedi. İzin verilmeyince bazıları karantina alanının önünde mum yaktı, bazıları da çadıra dönerek can verdiği yerde mum yakmayı tercih etti. Ayrım sonu, sayfa 176.